Bugün tekrar bana bunu anımsattı o kardeşler. Bir bütünlük içerisinde aynı hedefe bakarak, bir bütünlük içerisinde o binayı bina etmiş olmaları gerçekten beni çok teşvik etti. Şimdi tabii ki bizim o kadar maddi gücümüz yok. Biz bir yer alıp bina edemeyiz. Bir bina yapamayız. Ama sevgili kardeşler, bu küçük topluluk içerisinde sorumluluk, birçok sorumluluk alanları var. Bu kilisenin içerisinde, bu topluluğun içerisinde burası benim yerim diyebileceğiniz, bu hizmet benim için geçerli diyebileceğiniz bazı hizmetler var bu kilise içerisinde. Benim arzum yine aynı hedefe bakarak bir bütünlük içerisinde her birimiz hizmetin birer parçası olmaya çalışalım. Bunu yürekten, içten ve candan istiyorum sizlerden. Ben de dahil hepimiz çenetlenelim, birbirimizi kucaklayalım. Az olmak hiç önemli değil. Sayı olarak az olabiliriz ama bizde olan dünyada olandan büyüktür hamdolsun. Biz emin olun sevgili kardeşler, çok şey yapabilecek güce sahibiz. Yeter ki hayatımızda, yaşamımızda neyi öne koymamız gerektiğini iyi bilelim. Önde ne olması lazım? Bunu eğer becerebilirsek, Rabbi olması gereken noktaya koyabilirsek, eminim ki biz de değişeceğiz. Kesinlikle değişeceğiz. İnsanları değiştiremeyiz ama kendimizi değiştirebiliriz. Rab bu fırsatı veriyor her birimize ve gerçekten teşvik oldum. Çok selamları var. Onun için oradan böyle koşa koşa geldik, yetişelim diye. Benim de birkaç gündür baş ağrısı var. Özellikle inat ediyorum. Ben oran kresine al dedi. İnat ediyorum. Almamaya çalışıyorum ki vücut kendi başına o ağrıyı atsın diye, ama bayağı uğraşıyorum. Bedensel birkaç gündür bir şeyler bende geçiriyorum. Onun için beni de dualarınızla anın sevgili kardeşler. Çünkü yarın toplantı var. Kastro'ya gitmem lazım. Büyük bir ihtimalle 2 gün orada olmam lazım. Yarın öğleden sonra gitmem gerekiyor. Salı akşamı herhalde ya da çarşamba sabahı erken döneceğim. Onu da dua edin. Rab bereketlisin, yön versin. Şimdi gelelim sadete. Şimdi geçtiğimiz hafta 10. bölümün özetini sizlere vermiştim. Yaratılış kitabının 10. bölümü. Bir kutsal kitapta havaya rica edelim. Havada buradan takip edebilsin. 10. bölümün özetini vermiştim. Ve daha sonra o özeti verdikten sonra 11. bölüme giriş yaptık. Ve 11. bölümün ilk 4 ayetini anlamaya çalıştık. Ama tabii ki o kadar genişti ki bir türlü 4 ayeti bitiremedik. Hatta 4. ayet içerisinde takıldık kaldık. Aslında bugün 4. ayetten 9. ayete kadar ele almak istiyorum. Ama yine eminim ki 9. ayete kadar gelmemiz mümkün olmayacak. Onun için belki 4. ayet üzerinde biraz durup oradaki içeriği anlamaya çalışalım birlikte sevgili kardeşler. İlk ayete baktığımız zaman 11. bölümün ilk ayeti, bütün insanlar aynı dili konuşuyordu diye bir ifade vardı orada. Ve 11. bölüme bir soruyla giriş yapmıştım. Demiştim ki acaba o halk, oradaki o topluluk, o insanlar grubu hangi dili konuşuyorlardı? Konuştukları değil, hangi dildi diye bunu soru olarak size yöneltmiştim. Ve arkasından da şunu söylemiştim. Maalesef bu dilin hangi dil olduğunu ben de bilmiyorum dedim. Ve şunu söyledim. Tanrı'nın sustuğu yerde, açıklamada bulunmadığı noktada bizim de susmamız gerektiğini, bizim de sessiz kalmamız gerektiğini size hatırlatmıştım. Eğer Tanrı gerekli görseydi, %100 eminim o dilin hangi dil olduğu bize açıklanırdı. Önemli olmuş olsaydı. Onun için o dilin varsayımlar üreterekten hangi dil olduğunu söylemek bize bir yarar getirmez. Onun için Tanrı orada suskun kaldı. O konuda suskun kaldı. Biz de susmaya devam edeceğiz bu konuda. Bu şekilde bir açıklamada bulunmuştum. Ve dilin insan yapısında, insanın dünyasında çok önemli bir yer tuttuğunu söylemiştim. Dil, insanı yapan unsurlardan, en önemli unsurlardan bir tanesi dildir sevgili kardeşler. Bunu özellikle altını çizmiştim. Ve Babel Kulesi kurulmadan önce insanlar orada aynı dili konuşuyorlardı. Şimdi insanların aynı dili konuşuyor olması önemliydi. Neden? Çünkü aynı dili konuşuyor olmaları birbirlerini çok çok daha iyi anlayabildiler bu insanlar. Anlayabildikleri için, birbirlerini çok iyi anlamış oldukları için ne yaptılar bunlar? Toplumsal yaşantılarında çok büyük ilerlemeler kaydettiler. Eğer birbirlerini anlamamış olsalardı toplumsal bir ilerleme, bir gelişme olmayacaktı. Ama görüyoruz ki toplumsal bir ilerleme söz konusu oldu. Ama ilginç olan, baktığımız zaman bu toplumsal ilerleme Tanrı'ya dönük bir adım olmadığını görüyoruz. Yani bu ilerlemenin Tanrı'ya yönelik bir adım olmadığını görüyoruz. Tam tersine başa buyurup bir tavır içine yönelten bir adım olduğunu. Yani insanlar daha çok Tanrı'ya yönelmesi gerekirken yani o kadar bereketlerin sonucunda tam tersine başa buyruk biçimde kendi kafalarına göre hareket etmeyi tercih ettiler. Bu da Tanrı'nın istemediği bir şeydi tabii ki. Ve ne oldu? İstemediği için Tanrı da otomatik olaraktan harekete geçme ihtiyacı duydu. Harekete geçti, bir eylemde bulundu ve müdahale etti. Onların orada kalmasına müdahale etti ve onları dünyanın dört bir tarafına dağıttı. Şimdi 9. bölüme baktığımız zaman şunu söylemiştim. 9. bölümde Tanrı ne yapmıştı? Nuh'u ve oğullarını kutsamıştı. Onlara demişti ki verimli olun, çoğalın, yeryüzünü doldurun. Şimdi düşünün, bu insanlar Nuh ve soyu nasıl dünyayı dolduracaklardı? Doğum yoluyla, değil mi? Nasıl doldurulacaktı? Doğum yaparak ve dünyanın dört bir bucağına yayılarak. Yoksa bir noktada çoğalma, o bölgede bir çoğalma söz konusu olurdu. Ama Tanrı'nın istediği doğum yoluyla dünyanın her tarafına bir yayılma söz konusuydu sevgili kardeşler. Ama 11. bölüme geldiğimiz zaman bu 9. bölümdeki buyruğa karşı gelindiğini görüyoruz. İnsanlar aynı yerde kalmayı tercih ettiler. Dağılmak istemediler. Tanrı dağılacaksın dedi, çoğalacaksın dedi. Onlar ne yaptılar? Hayır. Kendimize isim yapacağız, ün yapacağız dediler. Kendilerini öne çıkarmaya çalıştılar ve orada kalmayı tercih ettiler. Ama Tanrı ne yaptı? Müdahalede bulundu ve çok tatlı bir şekilde onları acı da verse dağılmalarını bir arada düşün. Birbirlerini anlayan bu toplum birbirini anlayamaz hale geldiler ve dağılmak zorunda kaldılar sevgili kardeşler. Ama baktığımız zaman Tanrı yine bu halkı yok edebilirdi. Orayı darmadağın edebilirdi. Ama yine Tanrı'nın inayetini görüyoruz. Aslında onların iyiliği için, ileriye dönük güzel gelişmeler için yine o olayı, o dağılma olayını Tanrı gerçekleştirdi sevgili kardeşler. Kulenin yapılışına öncülük eden Nemrut amacı neydi? Söylemiştim. Kendisi için bir imparatorluk kurmaktı. Bir büyük bir imparatorluk kurmaktı. İsim yapıp kendini öne çıkarma çabası içerisindeydi ve bütün oluşacak olan bütün insanları diyelim ulusları kendi kontrolü altında, kendi himayesi altında tutmak istedi ki ben büyük olan benim. Benden başka üstün kimse yok. Bunu sergilemek amacıyla ne yaptı? İsyankar bir tutum sergilemiş oldu Tanrı'nın önünde. Ve hatırlarsanız bir resim getirmiştim buraya. Babel Kulesi ile ilgili bir resim getirdim. O resimde aşağı yukarı ne çizilmiş bir resim. Çünkü kalıntıları yok onun pek. Böyle kademe kademe bir parça, o parça üzerine bir parça daha, o parça üzerine bir parça daha, bir parça daha, bir parça daha ve göğe doğru yükselen ve en üst katta aslında yan tarafları büyük basamaklarla desteklenen bir bina ve o binanın en tepesinde, en yüksek yerinde tapınak ve tapınak içerisinde birçok sunaklar, Tanrı'ya, tanrılara, onların putlarına kesilen sunaklarla doluydu sevgili kardeşler. Ve bu arkeologlar bunlara zigurat dedikleri bir isim vardı. Ziguratlar diye isim veriliyordu. Ve bu insanların amacı neydi? Şöyle düşünüyorlardı bunlar. Şimdi göğe yaklaştıkça tanrılarının, putlarının aşağı ineceklerini tahmin ettiler, umdular. O amaçta kurbanlar kestiler, onları çağırdılar ki onlar aşağı insin ve bizimle inişi kursun diye. Böyle bir çaba içerisindeydi bu insanlar. Burada insan tasarımlarının çürüklüğünden doğan bir yapı ortaya çıktığını belirtmiş ve şöyle demiştim. Burada gerçek iman ile kendi çabalarımızı temsil eden dinselliğimizin karşı karşıya geldiğini ifade etmiştim. Yani başka bir ifadeyle şöyle demiştim. Tanrı'nın inayetiyle gerçekleşen kurtuluşu bir armağan olarak kabul etmek yerine, Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu bir armağan olarak kabul etmek yerine sevgili kardeşler, insan çabalarıyla gökyüzüne ulaşmak isteyen günahlı insanın çabasını gösteriyordu. Yani aslında Tanrı kurtuluşu bir inayet olarak bize sundu. Onu bir armağan olarak kabul edeceğimiz yerine insanlar ne yaptılar? Kendi güçleriyle gökyüzüne ulaşmaya çalıştılar. Kendi gücüyle. Ama Tanrı bize bunu, bu kurtuluşu inayetle bir armağan olaraktan bize vermiştir hamdolsun. Ve şunu da hemen parantez içerisinde söylemiştim. Bu insanlar arasında iki önemli özellik vardı. Bu insanlarda iki noktada birleştiler. Yani bu insanlar arasında eğer bir birlik olmasaydı, bir bütünlük olmasaydı, o kuleyi kurma aşamasında kesinlikle ve kesinlikle bulunamazlar sevgili kardeşler. Bu insanlar gurur konusunda birleştiler. İkincisi de isim yapma konusunda birleştiler. Yani bir bütünlük sağladılar. Hem gurur konusunda hem isim yapma konusunda. Ama eksik olan bir şey vardı. Bu birliktelik içerisinde Tanrı'nın onayı yoktu. Bu birliktelik içerisinde Tanrı yoktu. Anımsayın. Habercilerin İşleri 3. bölümde Petrus ve Yuhanna'nın arasındaki o birlikteliğe baktığımız zaman orada güzel bir birliktelik karşımıza çıkmıştı değil mi? Ama o birlikteliği başarılı kılan neydi? O birliktelik içerisinde Tanrı'nın da olmasıydı. Tanrı'nın da olmasıydı. Demek ki biz birliktelik sağlayabiliriz. Bizler bir bütünlük içerisinde bir şeyler yapmaya çalışabiliriz. Ama önemli olan nedir? O birliktelik, o yapmaya çalıştığımız, aldığımız karar içerisinde Tanrı'nın onayı var mı yok mu? Tanrı da gerçekten o birliktelik içerisinde var mı yok mu? Başarı Tanrı'nın da o birliktelik içerisinde olmasına dayalı sevgili kardeşler. Onun için Petrus ve Yuhanna'nın bereketlerle kucaklaşmasının nedeni Tanrı'nın da onların arasında olmuş olmasıydı. Nemrut kendi adını, ismini öne çıkarabilmek için şeytani amacı gerçekleştirebilmek için bir abide, bir anıt dikiyordu. Nasıl bir anıttı bu sevgili kardeşler? İnsanları yüce olan Tanrı'ya karşı gelmeleri için teşvik edecek bir anıttı bu. Yani öyle bir anıt yapmak istediler ki yüce Tanrı'ya, diri olan Tanrı'ya karşı gelmelerini teşvik edecek bir anıttı bu sevgili kardeşler. Demek ki onların Tanrı'ya karşı gelmeleri için onları bir şekilde insanları teşvik edecekti, ateşleyecekti bu anıt. Onları teşvik etmiş olacaktı. Şimdi anımsayınız, Daniel kitabından bir örnek verdim size. Anımsayabilecek misiniz? Daniel kitabından Belşazar adında birinden söz ettim. Anımsıyorsunuz değil mi? Bu Belşazar'ın Daniel 5'te herhalde, orada çok ilginç bir olay görüyoruz. Tanrı'nın tapınağında altın kaplar vardı. Bu Belşazar ne yaptı? Kendine güvendi ve altın tapınağa ait olan altın kaplardan şarap koydu, şarap içti ve ağaçtan, taştan, gümüşten olan putlara taptı bu insan. Yani Allah'ın, Tanrı'ya ait olan kapların içerisine şarap koyup Tanrı'yı dışarıda bırakaraktan kendi putlarına boyun eğdi. Sonuç ne oldu? Sonuç ne oldu? Gururun, o gururun, o dikilmenin karşısında sonuç ne oldu? Hatırlıyor musunuz ne oldu sonuç? Hayatını yitirdi. Tanrı onu bir başkası aracılığıyla canını aldı sevgili kardeşler. Onun için bu noktayı gerçekleştirmek için bir ayet okumuştuk. Süleyman'ın meseleleri 16. bölümde. Süleyman'ın meseleleri 16. bölüm ayet 18'de şöyle bir ayet okumuştuk. Gururun ardından ne gelir? Yıkım gelir. İşte bu düşünceyi çok güzel destekliyor. Gururun, kibirin ardından düşüş, gururun ardından yıkım gelir diyor kutsal söz. Çok açık ve net bir şekilde. İsa Mesih'in kendisi de aynı şekilde Matta 23. bölümün 12. ayetinde ne okumuştuk? Kendini yücelten alçaltılacaktır. Tanrı bir şekilde insanı alçaltıyor. Nasıl alçaltıyor? Değişik şekillerde alçaltıyor. Bir takım olaylardan geçmesine izin veriyor. Kişi kırılıp Allah'ın önünde kendini alçaltabilmesi için. Çünkü yüce olan Rab Tanrı gurura şiddetle karşı. Yani Tanrı gururdan tiksiniyor sevgili kardeşler. Gururdan nefret ediyor. Bunu açık bir dille ifade etmiştim. Yakup 4:6'da bu açıklanıyor. Tanrı kibirlilere karşıdır. Yakup 4 ayet 6'da. Mezmur 138'de ne okumuştuk? Mezmur 138 ayet 6'da ne okumuştuk? Rab yüksekse de alçak gönülleri ne yapar? Gözetir. Güzel bir ifade var burada. Rab yüksek ise de alçak gönüllere gözetir. Yani bu bana şunu gösterir değerli kardeşler. Tanrı yüce bir varlık. Tanrı çok yüce bir konumda. Ama yüce bir konumda olmasına rağmen, yüce bir konumda olmasına rağmen bir tarafta kibirleri kırıyor ama öbür tarafta da alçak gönüllere özel bir ilgi gösteriyor. Ne harika bir Tanrı. Bir tarafta gururları parçalıyor, onların kırılmasını sağlıyor. Ama öbür taraftan da bakıyorsun ki alçak gönüllere özel bir ilgi duyduğunu altını çizmiştim. Şimdi 149. mezmurda çok güzel bir ayet okumuştum sizlere. Tanrı bu mezmura göre alçak gönüllü kişiyi onurlandırıyor. Ha, bravo. Neyle? Zafer tacıyla. 149. mezmurda okumuştuk 4. ayette. Tanrı alçak gönülleri diyor zafer tacıyla onurlandırıyor. Hamdolsun. Demek ki Tanrı yüksek olmasına rağmen, yüce olmasına rağmen yine yarattığı canı onurlandırıyor. Onurlandıran bir Tanrı. Ama nasıl? Eğer onun önünde eğilmeyi bilirsek, onun önünde kırılmayı bilirsek, onun önünde alçak gönüllü olmaya özen gösterirsek, sevgili kardeşler. Tanrı da bunu seve seve yapıyor. Ve bugün şunu söylemiştim. Bugün yeryüzüne baktığımız zaman insanoğlu her zaman kendini öne çıkarma çabasında. Doğru mu? Bakın çevrenize, herkes, örneğin sen bir şey yapıyorsun, senden daha üstün olduğunu göstermek için o başka bir şey yapmaya çalışıyor. Kendini daha çok öne çıkarmaya çalışıyor. Bak burada ben de varım var diyor. Ha bak dikkat et. Sen belki bunu McDonald's'taki o iş hayatında görüyorsundur. Değil mi? Herkes bir takım şey içerisinde. Ben elektrikçi olaraktan çalışırken hakikaten orada vardı biri. Yani aynı çaba içerisinde. Yani ben bir şey yaptığım zaman bir şey yapıyordum. O da kalkıyordu. Onun iki katını, üç katını yapmaya çalışıyordu. Bak ben, burada ben de varım ha. Yani insanın doğasında olan bir şey bu. Kendini öne çıkarma çabasında. Bunu en pratik olarak şuradan örnek vermiştim. Günümüze baktığımız zaman değerli kardeşler, Amerika'da olsun dünyanın birçok yerinde birçok kuleler dikiliyor. Birçok gökdelenler dikiliyor. Bunlardan bir tanesine örnek vermiştim. Örneğin biz Eiffel Kulesi diyoruz. Eiffel adında bir kişi Paris'te bir kule dikildi, değil mi? Adam kendi ismini verdi orada. Eiffel Kulesi. 1800'ün sonlarında dikti bu kuleyi ve 1930'un sonuna kadar o Chrysler adında biri New York'ta bir bina dikti. Bu Eiffel Kulesi 300 metreydi. O da 300 küsur metre oldu. Bak dedi, burada ben de varım. Ondan biraz daha üstün çıktı. 2 yıl sonra yine başka bir bölgede, Amerika'da başka bir bölgede ondan 5-10 metre daha yüksek bir bina yapıldı. Yani bir rekabet. Yani buradaki düşünce hep aynı düşünce. İnsan kendini ne hikmetse doğasında olan bir olay, kendini öne çıkarma çabası içerisinde. Ve ben size şu soruyu sormuştum. Bizler kendi hayatımız içerisinde anıtlar dikiyor muyuz? Kuleler dikiyor muyuz? Diye böyle bir soru sormuştum sevgili kardeşler. İnsan yaptıklarıyla övünür, Tanrı'yı dışarıda bırakarak da. Ama Rab ne diyor? Korintoslar, 1. Korintoslar'da övünen Recep ile övünsün. Rab ile övünsün. Övünen Bülent ile övünsün. Hayır. Övünen yaptığı işle övünsün. Hayır. Övünen Rab ile övünsün. 1. Korintoslar 1 ayet 31. Onun için bizim sorumluluğumuzun ne olduğunu söylemiştim size. Hatırlayın. Bizim burada olmamızın nedeni kuleler dikmek için biz burada değiliz. Biz niçin buradayız dedim? Rabbin kilisesinin gelişmesi, büyümesi, olgunlaşması için biz buradayız dedim. Bizim burada olmamızın, yeryüzünde olmamızın nedeni kilisenin gelişimi için. Yoksa kafamıza göre kuleler dikmek için değil, dünyaya hizmet etmek için değil, kiliseye hizmet etmek için. Tanrı bizi o amaç için seçti sevgili kardeşler. Onun için bu amacı hayatımızda bir prensip olaraktan görelim. Ben şimdi burada anlatmaya çalıştığım alçak gönüllülük. Böyle bir topluluk düşünün. Hakikaten de her bir birey, topluluğu oluşturan her bir birey ifade edilecek orandan çok daha fazla alçak gönüllü. Birbirleriyle yarış halinde. Ben hizmet edeyim, yok ben yapayım, sen yapayım düşüncesi içerisinde birbirleriyle yarış halinde. Şimdi böyle bir topluluğun olması mümkün mü? Bir kilise düşünün ki alçak gönüllülükle birbirlerine hizmet etme çabası içerisinde. Yarış halinde böyle bir topluluk olabilir mi? Var mıdır böyle bir topluluk? Çekilmez abi, bak doğru söylüyorsun abi. Yani ben böyle bir topluluğun olduğunu bilmiyorum, sanmıyorum. Belki o yedi kilisede ya da o dönemin kiliselerinde belki bu birliktelik bir bütünlük vardı. Biz bunu öğreniyoruz kutsal kitaptan. Ama ben diyorum ki biz niye olmayalım? Biz niye olmayalım? Birbirimize hizmet etmek için yarış halinde niye olmayalım? Olabilir miyiz? Mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? Gururu dışarıda bırakmakla mümkün. Eğer sen gururu dışarıda bırakmayı başarırsan öyle bir kiliseyi bence oluşturursun sevgili kardeşler. Ve sizi şöyle bir düşünceyle baş başa bırakmıştım. Eğer yüce olan Rab Tanrı'yı yaşamlarımızda olması gereken seviyeye koyabilmeyi başarabilirsek, olması gereken seviyeye yükseltebilirsek Rab Tanrı'yı, işte bizim de varlığımız doğru noktaya, Tanrı'nın gözünde olması gereken seviyeye gelecektir. Neye bağlı bu? Tanrı'yı hangi noktaya koyduğumuza bağlı. Yaşamımızda Tanrı nerede dikiliyor? Benim hayatımda Tanrı nerede? Yanımda mı? Sami bunu ilave etmişti. Arkamda mı? Önümde mi? Yoksa kol kola mı? Yanında olabilir de. Bazen burada örnek vermişim. Kristina beraber beraber yürüyoruz ama bağlantı yok aramızda. O farklı şeylerle ilgileniyor, ben farklı şeylerle ilgileniyorum. O birliktelik değil, o birlikte yürümek değil. Sevgili kardeşler, eğer biz bunu gerçekten becerebilirsek, eminim ki doğru bir noktaya geleceğiz her birimiz. Evet, 11. bölümün 4. ayetini okuyacağız. 9'a kadar şey yapmayalım, zaten yapamayacağımız kesin ama 4. ayeti belki bir kardeş tekrar okursa benim için iyi olur. 11. bölümün 4. ayeti.
Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Gönlere erişeceğiz bir süre dikip önün alalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız.
Evet. Kendimize bir kule dikelim. Kendimize ün salalım, isim yapalım. Ve böylece dağılmayız birlikte. Kubrular gibi koklaşarak yaşantımızı sürdürebiliriz. Şimdi ilginç bir yazı okumuştum epey önce. Buna uyduğu için söylüyorum. Gerçek ya da gerçek değil. İnsanın gururunu hiç de ayaklar altına almadığını gösteren bir örnek. Genç delikanlının bir tanesi, böyle şeye meraklı, beyzbola çok meraklı ve kendini hazırlıyor, beyzbol elbiselerini giyiniyor, alıyor. Diyor ki büyük bir gururla, bu yeryüzünde topa en iyi vurabilen benim diyor. O beyzbol şeyini biliyorsunuz, sopasını değil mi? Ve büyük bir gururla, kasıntıyla topu yukarıya fırlatıyor, fırlatabildiği oranda ve izliyor topu, vurmaya çalışıyor, topu ıskalıyor, vuramıyor. Tekrar eğiliyor, topu alıyor ve tekrar büyük bir istekle, sesini biraz daha yükselterek, gururla, bu yeryüzünde diyor, topa en iyi vurabilen benim diyor. Yine fırlatıyor, izliyor topu, tam vuracak, yine ıskalıyor. Üçüncü kez yine ıskalayınca gözleri açılıyor. O diyor, hayret, hayret. Şaşkınlık içerisinde. Ama arkasından da diyoruz ya, gurura toz kondurmaz ve şöyle diyor arkasından kasılarak, bu yeryüzünde en büyük fırlatıcı, topu en fazla yukarı atan benim diyor. Anlayabildiniz mi olayı? Ha? Yine de tabir vermiyor. Bakın, diyor ki topa en iyi vuran benim diyor. Topa vuramadığını anlayınca, topa vuramadığını anlayınca görüyor ki aslında demesi lazım ki ya, yani aslında ben bu işi bilmiyorum. Alçak gönüllü göstermesi lazım. Ama diyor ki bu yeryüzünde topu en iyi yukarıya fırlatan benim diyor. Yani Abdullah'ın dediği gibi toz kondurmuyor gururuna. Yani hakikaten gerçekten değerli kardeşler, insanoğlu bu yeryüzünde övünecek her zaman bir şeyler buluyor kendisine. Öyle değil mi? Övünecek şeyler buluyor. Onun için Yeşaya'dan bir ayet okumak istiyorum sizlere. 57. bölümü açalım. Yeşaya peygamber bu gerçeği çok iyi kavramış olan Yeşaya peygamber 57. bölümün 15. ayetinde ne diyor? Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan diyor. Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için diyor, ezilenlerin yanındayım. Yani kırılmış olanları onurlandırmak için, onları mutlu kılmak için Tanrı ne diyor? Ezilenlerle iç içeyim sevgili kardeşler. Demek ki burada nasıl bir gerçek, nasıl bir resim oluşuyor? Bu ayete baktığımız zaman nasıl bir gerçek, ruhsal gerçek ortaya çıkmış oluyor sizce? Evet, Tanrı'nın kimin yanında olduğu çok belli. Yani bir taraftan bu ayete göre görüyoruz ki Tanrı çok yüce, çok kutsal, erişilmesi çok güç bir varlık olarak görünüyor değil mi? Baktığımız zaman çok yüce, çok kutsal, erişilmesi çok güç bir varlık. Ama öbür tarafta baktığımız zaman alçak gönüllü, tövbekar yürekte de Tanrı konut kuruyor. İlginç olan. Yani yerleşiyor. Tanrı kırılmış yürekte konut kuruyor. Oraya yerleşiyor. Gerçekten bu çok önemli bir ayrıcalık sevgili kardeşler. Onun için bizim Tanrımız insanlarla ilgilenmeyen, insanlara sırtını çeviren, vurdum duymaz bir yapı içerisinde olmadığını buradan açık bir dille ifade etmek istiyorum değerli kardeşler. Onların yüreklerinde yüreği kırık, kendisini dev aynasında gören kişilerin yüreklerinde konut değil, onlardan uzak duruyor ama tersini yapan kişilerin yüreğinde de konut kuruyor. Diyebilir miyiz ki gurur gerçekten bugün bunun üzerinde çok takıldım kaldım, o ayeti böyle atlayıp geçmek istemedim. Dördüncü bölümdeki gerçek orada düşünce çok zengin bir içerik var. Onun için biraz bunun üzerine durmak istiyorum. Gurur diyebilir miyiz ki bir hastalıktır? Gurur bir yani virüsü biliyorsunuz değil mi? Virüs başlar ve kendini hızlı bir şekilde çoğaltır ve kişiyi yatağa düşürür. Ya demek ki bir virüs olaraktan gururu görmek mümkün. Bakınız bütün ilişkilere, evlilik ilişkisine bakınız. İş arkadaşlarıyla olan ilişkilere bakınız. Normal ilişki içerisinde olduğunuz arkadaşlıklarla, arkadaş olduğunuz kişilerle kurmuş olduğunuz ilişkiye bakınız. Ya da kilise topluluğunun oluşturmuş olduğu ilişkiye bakınız. En önde ilişkilere zarar veren en yoğun etken unsur gurur değerli kardeşler. Birçok ben duydum, birçok kiliseyi dağıtan gururdur. Birçok ilişkileri bozan gururdur. Evlilik ilişkilerinde bile gururu çok etkin bir şekilde görüyoruz. Yani kimse tükürüğümü yalamam misali, tamam mı, toz kondurmuyor kendisine. Ben bilirim, ben yaparım, ben senden daha iyi bilirim. Hayır değerli kardeşler, Rab bu şekilde bakmıyor. Tanrı bu gurur bizim sadece insanlarla olan ilişkimizi bozmuyor. Aynı zamanda da Tanrı'yla olan ilişkimize de zarar getiriyor sevgili kardeşler. Ve eminim ki Tanrı'nın her birimiz için bir tasarısı var. Tanrı'nın Abdullah için bir tasarısı var. Tanrı'nın Vakkas abi için bir tasarısı var. Burada her bir can için Tanrı'nın bir tasarısı var. Ama gurur o tasarının gerçekleşmesine engel oluyor. Engel olan en büyük unsurlardan bir tanesi sevgili kardeşler. Onun için kutsal söze bakınız. Çok ama çok böyle baktım gururla ilgili ayetlere. Yüzlerce ayet var sevgili kardeşler. Eski antlaşmada, yeni antlaşmada. Hepsini burada okumak mümkün değil zaten. Demek ki eğer Tanrı, ben öyle görüyorum, bir şeyi bir defa söylerse iyidir. İki defa söylerse ama üç defa üst üste söylüyorsa çok daha önemli. Ama yüzlerce kez aynı şeyi söylüyorsa artık siz düşünün. Bakın Yakup 4. bölüm 6. ayetiyle 1. Petrus 5. bölüm 5. ayetiyle aşağı yukarı aynı ayetler, birbirine benzer ayetler. Diyor ki bu ayetlerde Yakup 4:6 ve 1. Petrus 5:5'te hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın diyor. Çünkü Tanrı kibirlere boyun eğer, karşı mı diyor yazıyor? Tamam. İyi lan, uyumuyorsunuz ha. Çok iyi. Çünkü Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllere diyor lütfeder. Demek ki Tanrı, eğer böyle bir Tanrıysa, Nemrut'un isim yapmasına izin veremezdi. Onların bir gökdelen dikip ün yapmasına izin veremezdi sevgili kardeşler. Onun için mezmurda bu çok güzel ifade ediliyor. Bakarsanız 101. mezmurda 101. mezmurda 5. ayette 101. mezmur 5. ayetin ikinci kısmı olacak. Ne diyor orada Abdullah? Bak çok net ve açık. Ne diyor? Katlanamam diyor. Şimdi sen kendine bak. Hayatında katlanamadığın bir şey var mı? Diyebilir misin ki ben hayatımda şuna katlanamıyorum Recep abi? Ben bir şey var ki Recep, ben buna katlanamıyorum. Ve o katlanamadığın şey sana sevinç mi veriyor, acı mı veriyor? Acı veriyor değil mi? İşte Tanrı'ya da eğer biz o gurur hayatımızın hayatımızda yer alırsa sevgili kardeşler, hepimizin hayatında var ama onu eğer Rabbin gücüyle kontrol edemeyip onu önde tutmaya çalışırsak Tanrı'ya acı vermiş oluyoruz. Tanrı'yı üzmüş oluyoruz. Katlanamam diyor tepeden bakan gururlu insana. Onun için dayanamadı Tanrı. Onlara izin vermedi. Ne yaptı? Hemen müdahalede bulundu. Onlar yukarı çıkmak istediler, Tanrı aşağı indi. Onlar yukarı çıkmak istediler kendi güçleriyle ama Tanrı aşağı inmek zorunda kaldı. Onları planlarını alt üst edebilmek için. Demek ki gurur Tanrı'ya acı veriyor. Eğer sen yükselmek istiyorsan, Tanrı'nın gözünde eğer yükselmek istiyorsan ne gerekiyor? Önce alçalman gerekiyor. Alçalmadan yükselme yok. Bakın aslında pratik olarak da düşünün. İş dünyasına bakın. Ben sanmıyorum ki bir kişi hemen girer girmez en üst konuma yükseliyor. Bakın mesela Sami de iş hayatında kademe kademe geldi belirli noktaya. Değil mi? Abdullah aynı şekilde kademe kademe kademe belirli noktaya geldi. Yani sen aynı şekilde ilk başladığın gibi değil ama bakıyorsun ki bir takım şeyler yavaş yavaş yavaş yavaş daha iyiye doğru gidiyor. Yani insan normal hayatta bile birdenbire olan bir şey değil. Kademe kademe yükselme söz konusu sevgili kardeşler. Demek ki önce kırık yürekli olmak lazım ki Tanrı bizi istenilen noktaya çıkartabilsin, bizi yücelik kazandırabilsin. Onun için bizim Rabbimiz bunu şu şekilde gösterdi. Çarmıh üzerinde alçalarak yüzüne tükürüldü, hakarete uğradı, gırbaçlandı. Yani 22. mezmura bakın, orada öyle bir ifade var ki diyor ki toprak kurduyum ben diyor. Toprak kurdu. Biliyor musunuz toprak kurduğunu? Hiç gördünüz mü? Toprağın üstünde, toprağın içinde yaşar bu kurt. Bu kurttan çok daha aşağı bir şey var mı? Zaten aşağıdadır. Değil mi? Onun daha aşağısı yok. Rab benim için toprak kurdu oldu diyebiliriz. Kendini alçalttı. Kendini kırdı. Neden? Bize bir model bırakmak için. Tanrı neden öğrencilerin ayaklarını yıkadı? Değerli kardeşler, eğer herkes, sakın yanlış anlaşılmasın, eğer herkes vaiz olmaya çalışırsa diğer işleri kim yapacak? Vaiz olmak istemeden önce bence ondan çok daha aslında aşağıda değil ama insan gözünde aşağı görülen hizmetlerde koşması lazım. Galin'de mesela gittiği kilisede mutfak görevlisi. Bazen kiliseye gelemiyor, orada hizmet var, aslında bırakabilir mi başkasına, ama orada kalmayı tercih ediyor. Yani o kadar büyük bir sorumluluk almış üzerine. Buyur Ermen, bir şey mi söyleyeceğim?
Aramızda en büyük olmak için en iyisi size sağ olun.
Tabii, tabii, tabii, tabii. Çok açık bir şekilde. Evet Hakkı abi.
Şimdi dedim böyle, hukuksal sisteme göre %100 doğrudur. Ya. Bir şey diyemezsin. Ama öyle zorluklarla karşılaştırırsan sen bana mesela kaç sene dedin. Bırak, bırak. Nasıl bırakacaksın? Ben seni örnek göstereyim. Sana karşı bir yanlış yapıyorum. Bir insan mı yani? Yanlış yapıyorum, ben sana bir telefon kardeşine özür dilerim. Tamam mı? Özür dilerim diyorum, küçülüyorum ben öyle.
Ya tabii.
Küçülüyorum, gurur meselesi yapmıyorum. Diyor ki, Recep kardeş, özür dilerim sana.
Ya.
Şimdi sen benim bu özürümü kabul etmiyorsun.
Ya.
Tamam mı? Ya ben bir daha söylüyorum sana ben. Ben diyorum Recep kardeş, ne olursun, senden ya. Özür dilerim.
Ya.
Yine onu diyorum. O kendi kendine bir şey zannediyor şimdi, karşısındaki insan. İşte bu çok zor oluyor biliyor musun? Yani insanlar arasında, bu adam zaten imanlı olsa bile yapmaz da, zaten içinde yaşadığımız insanların %99 imanlı değil. Bu çok zor oluyor bizim için. Yani ben küçük bir olay yaşadığımda, şu an
adresasyon
olan bir istemiyorum. Zor oluyor.
Tabii, ben seni çok iyi anlıyorum.
Çok bak, zor oluyor.
Çok iyi anlıyorum.
Tabii. Yine olmuyor.
Tabii, bak şimdi. Bu noktaya gelmeden önce biraz geriye gidelim. Yani bu Vakka sahabenin verdiği örneğe gelmeden önce biraz geriye gidelim. Aslında genel olaraktan alçak gönüllü kendi gücümle başaramam. Alçak gönüllü olmayı kendi gücümle başaramam. Eğer Tanrı bende o yönde gerekeni yapmazsa benim o insanların önünde kırılmam mümkün değil. Eğer kırılıyorum, alçak gönüllü bir şekilde davranıyorum, onlardan gerekirse özür diliyorum, gerekeni yapıyorsam, o karşıdaki kişiler herhangi bir reaksiyon göstermiyorsa, senin sorumluluğun onlar neden reaksiyon göstermedi değil. Senin alçak gönüllülük göstermiş olman asıl önemli olan. Sen eğer her şeye rağmen alçak gönüllülüğü gösterebiliyorsan, hamdolsun belirli bir noktaya gelmişsin demektir. Ödül insanların gözünde değil. Ödül Tanrı'nın gözünde. Sen onlardan onur almaya çalışma. Senin üzerine düşen, diyorum yani ben burada çok sık sık kullandığım bir ifade var. Sen kendi üzerine düşeni yap. Senin yapamadığını Tanrı senin için yapacaktır. Sen şimdi onun önünde alçak gönüllü sergilemek zorundasın. Rabbin çocuğu olarak, evladı olarak. O onu kayle almaz, dikkate almaz ayrı bir olay. Ama onur ve yücelik Tanrı'nın gözünde alıyorsun zaten. Önemli olan da nedir? Tanrı diyor. Benim gözümde alçalan yükseltilecektir. Onur biz insanlardan beklemiyoruz. Ben onuru insanlardan beklersem katılıyorum sana Bakkaz abi o zaman. O zaman olmayınca sinir krizi geçiriyorum. Ama eğer ben onuru Tanrı'dan bekliyorsam diyorum ki ben üzerime düşeni yaptım. İçim rahat. O utanacak. Bravo. Onun için hani her zaman senin sevdiğin bir bölüm var. Romalılar 12. bölümde. Diyor ki yani bunu diyor onu acıkmışsa su ver, susamışsa su ver, acıkmışsa ekmek ver diyor. Bunu böyle yapmakla onu utanca boğarsın diyor. Sen bunu yaptığın zaman onu zaten utandırmış oluyorsun. Eninde sonunda bir gün o da dize gelecektir diye düşünüyorum değerli kardeşler. Evet. Demek ki baş olmadan önce ne olmak gerekiyor? Hizmetçi olmak gerekiyor. Tanrı kendisini beğenmiş, burnu havada olan kişileri terbiye yoluna, onları terbiye edebilmek için, yola getirebilmek için ne yapıyor? İleriye dönük kötü sonuçlarla karşılaşmasın diye onları kırıyor sevgili kardeşler. O kişileri dağıttı, indi aşağıya dağıttı ama yine onların yararı için, onları yok etmedi. İleriye dönük yine onları bir şekilde, iyi bir şekilde kullanmak için. Evet. Yavaş yavaş hızlı hızlı devam edelim. Şimdi şöyle bir tarihe bakınız. Ta şeyden başlayın, Nemrut'tan başlayın, bu noktadan başlayın. Nebukadnezar'a kadar, Nebukadnezar'dan başlayın, Hitler'e kadar. Hitler'den başlayın Stalin'e kadar, Stalin'den başlayın günümüze kadar, Saddam'a kadar, artık ne derseniz deyin, günümüze kadar bütün kendini öne çıkarmak isteyen, kendini çok daha her şeyin üstünde tek yönetici olma konumuna yükseltmeye çalışan insanların hepsi yıkıma uğradığını görüyoruz. Tabii Tanrı'nın gözünde yıkıma uğradığını görüyoruz. Demek ki Tanrı gururdan çok daha üstün, çok daha güçlü. Hamdolsun. 5 ve 8. ayetlere baktığımız zaman bunu belki önümüzdeki hafta ele alacağız. Bunun doğru olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz sevgili kardeşler. Tanrı bizim hayatımızda tek efendi olmak istiyor. Eğer sen kendini kırıp, yani Tanrı'nın önünde kırılmaya izin verdiğin zaman o da seni ne yapacak? Onurlandıracak ve tüm bereketlerinin sahibi olmanı sağlayacak. Eğer kendini kırırsan. Bakınız 29. bölüm. Süleyman'ın meseleleri 29, ayet 23. Ne diyor 23?
Kibir insanı küçük düşürür.
Ha, kibir insanı büyütmez. Küçük düşürür. Değil mi? Ondan sonra ne diyor?
Alçak gönüllülükse onur kazandırır.
Ya, alçak gönüllülükse onur kazandırır. Demek ki eğer biz alçak gönüllü bir şekilde Rabbin önünde kırılmayı, alçalmayı bilirsek yeri ve zamanı geldiğinde Tanrı ne yapacaktır? Bizi onurlandıracaktır. Vakkas abi. Demek ki o kişiler bunu görmeyebilir. Sana karşılık vermeyebilir ama yeri ve zamanı geldiğinde mutlaka ve mutlaka Tanrı sana gereken onuru, gereken gerekeni bir şekilde verecektir. Onun için Yakup 4. bölüm 10. ayetinde şöyle diyor: Rabbin önünde kendinizi alçaltın, o da sizi yükseltecektir. 4:10. Şimdi alçak gönüllü deyince ne anlıyoruz değerli kardeşler? Alçak gönüllü olmak genelde hani şu hareket vardır ya. Aslında Tanrı'nın gözünde alçak gönüllü olmak kafayı aşağı eğmek değil fiziki anlamda. Alçak gönüllü olmak fiziki anlamda kafayı böyle aşağı öne eğmek değil. Tanrı'nın yüceliği, kutsallığı karşısında içsel anlamda kırılmak demek. Tanrı'nın önünde içsel anlamda kırılmak demek. Kendi değerlerini, kendi doğrularını dışarıda tutmak demek. Ya Tanrı'ya bağımlı bir şekilde yürümek demek. Bizim Tanrı'nın bize yön vermesi için ona izin vermek demek. Yani alçak gönüllülük budur. Tanrı beni yönetmesine izin veriyorum. En büyük alçak gönüllülük budur. Yoksa bu hareket yani insanları acındıracak. Genelde dilencilerde dilenen insanlara bakarsanız fiziki bir alçak gönüllülük vardır orada. Eğilir, boynu bükük, eli açık. Acırsın adama, sadaka verirsin değil mi? Ama Tanrı bizden içsel bir kırılma bekliyor. Tanrı bizden hayatımıza yön vermesine izin vermemizi bekliyor. Biz bunu yapıyorsak Tanrı gözünde gerçek alçak gönüllülük budur. Onun için bakınız Luka 9. bölümde Rabbimizin kendisi bunu çok açık bir şekilde altını çizmiş, önemli bir şekilde çizmiş. 9. bölümde 23. ayet. 9. bölüm Luka 9 ayet 23'te. Ha, ne bakın çok önemli bir ayet. Ne diyor burada? Ardından gelmek istiyor musun? O zaman kendini inkar edeceksin. Her gün çağrımını yüklenip beni izleyeceksin. Ne anlıyoruz buradan? İlk ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Nedir kişinin kendini inkar etmesi? Abdullah'ın ölmesi. Doğru işte. Doğru. Evet. Doğru Abdullah. Tanrı'nın ölçülerinin önünde görmek. İkisi de doğru. Abdullah'ın açıklaması da doğru. İsa Mesih'i izlemenin ön koşulu nedir? İsa Mesih'i izlemenin ön koşulu nedir sevgili kardeşler? Bu ayete göre kendi yollarından vazgeçmek. Demek ki İsa Mesih'in ardından gitmenin, onu izlemenin ön koşulu kendi değerlerini dışarıda bırakıyorsun. Dediği gibi Abdullah'a ölüyorsun, Tanrı'yı öne çıkartıyorsun ve kendi yollarından vazgeçiyorsun, Tanrı'nın yollarına bakıyorsun ve o yollara önem ve değer veriyorsun. Demek ki en önemli ön koşul, ön şart bu olması gerekiyor sevgili kardeşler. Son olarak yavaş yavaş sona gelelim ve noktalayacağım şimdi. Tanrı bizim doğrularımıza hiçbir zaman itibar göstermiyor. Tanrı bizim doğrularımıza hiçbir şekilde değer vermiyor. Yaşamının hangi alanında olursa olsun değerli kardeşler, kendi çabamızla isim elde etmeye çalışırsak, kendi çabamızla bir ün yapmak istiyorsak Tanrı buna izin vermeyecektir sevgili kardeşler. Kesinlikle değer vermeyecektir. Yapsam bile, bunu başarsam bile insanların gözünde Tanrı buna kesinlikle değer vermeyecektir. Onun için Tanrı elde edilen başarıyı neye göre ölçüyor? Elde ettiğimiz başarıyı neye göre ölçüyor? Tanrı'nın ölçüsü nedir? Elde ettiğimiz başarıyı neye göre ölçüyor Tanrı? İmanımıza göre ölçüyor, evet. Ne oranda? Evet, ne oranda? Sadık kaldığımıza. Değil mi? O Mutlu Teresa'nın güzel sözü, o çok önemli bir söz, o hepimiz için geçerli olsun. Tanrı bizden başarı değil, sadakat bekliyor diyor, değil mi? Demek ki hangi oranda Rabbe sadıksam, o oranda başarı elde ediyorum. Demek ki sadakat, itaat bizi başarıya götürüyor. Başarıya ulaşmanın tek yolu bu. Matta 23. bölümde bunu biliyorsunuz okuduk, değil mi? 12. ayette kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Demek ki koşul, ilke kesinlikle bu olması gerekiyor. Tanrı bizlerden kırılmış bir yürek istiyor. Bir karşılaştırma yapacağım iki kişi arasında ve bu düşünceyle sizi baş başa bırakacağım. Şimdi bölümün 4. ayetini okuduk. Ne diyordu? Kendimize bir kent kuralım. Göklere erişecek bir kule dikelim, ün salalım. Nemrut ne istiyordu? Bunu ön koşu olaraktan önde görüyordu. Şimdi bir bölüm sonrasına baktığımız zaman, 12. bölüme baktığımız zaman, 12. bölümün ilk ayetlerinde İbrahim'in durumunu görüyoruz. Tanrı ilk iki ayete bakalım, 12. bölümün ilk iki ayetine. Diyor ki, ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak. Sana göstereceğim ülkeye git. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak. Sana ün kazandıracağım. Bakın, burada da bir ün kazanma var. Nemrut, kendi çabasıyla ün kazandı ama Tanrı buna engel oldu. Ama İbrahim'e baktığımız zaman, İbrahim'in itaatı, boyun eğmesi, alçak gönüllülüğü sonucu Tanrı ne yaptı? İbrahim'e ün kazandırdı sevgili kardeşler. Demek ki burada karşılaştırma yaptığımız zaman birinde şunu görüyoruz. İtaatsizliğin sonucu büyük bir karışıklık var. İtaatsizliğin sonucunda büyük bir dağınıklık görüyoruz. Ama itaatın sonucunda ne var? Büyük bir bereket var. Evet, evet. Düzen ve büyük bir bereket. Demek ki bereketi getiren itaat sevgili kardeşler. Demek ki eğer ben kendimi alçaltıp Tanrı'yı izlediğim zaman, Tanrı'yı hoşnut ettiğim zaman tutum ve davranışlarımla, yüce olan Rab Tanrı'nın adımızı onurlandırmaktan zevk aldığını görüyoruz. Tanrı benim adımı onurlandırmak istiyor. Tanrı beni yüceltmek istiyor. Yüksek bir konuma çıkartmak istiyor. Bu çok harika bir şey. Ama ne durumda bunu yapmak istiyor? Sen kırıldığında, sen kendini alçalttığında bunu yapıyor Tanrı, hamdolsun. Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. İşte Rabbin önünde kendimizi alçaltın, o sizi yüceltecek de demesindeki neden bu Yakup 4. bölümdeki. Bu demek bu demektir işte. Gerçek anlamda sevgili kardeşler. İbrahim ismi var mıydı İbrahim'in? Zaten İbrahim'in ismi vardı. Ama İbrahim Ur kentinin kentini bulunduğu kenti terk etmesi gerekiyordu. Ailesini beraberinde götürmek istemedi. Ama o ailesi gelmek istedi. Ama Tanrı her şeyi geride bırakmasını istedi. İbrahim itaat etti mi? İtaat etti. Her şeyi geride bıraktı mı? Bıraktı. Ne oldu sonuç? Tanrı onu büyük bir ulus yaptı. Sadece bununla kaldı mı? O ulus aracılığıyla diğer bütün ulusları da bereket oldu. Bu çok harika bir sonuç değerli kardeşler. Eğer ben ün kazanmak istiyorsam, eğer ün kazanmak, isim yapmak istiyorsam, kesinlikle bu Tanrı'nın aracılığıyla olması lazım. Tanrı'nın aracılığıyla olmadıkça bu mümkün değil. Onun için kibir insanı küçük düşürür ama alçak gönüllükse onur kazandırır. Bizler de dua edelim sevgili kardeşler. Tanrı bizleri de birçokları için yararlı kılmak istiyor. Tanrı bizi de onurlandırmak istiyor. Sadece onurlandırmak istemiyor, aldığımız onur aracılığıyla başkalarına bereket olmamızı istiyor. O zaman izin ver, Tanrı seni en etkin bir şekilde başkalarının yararı için kullansın. Tıpkı İbrahim gibi değerli kardeşler. Bir tarafta kendi çabayla elde edilen ün, isim, öbür tarafta kırılma sonucu elde edilen isim. İkisi arasında fark var. Birinde bereket, birinde dağınıklık, kargaşalık ve bozukluk. Rab bize İbrahim gibi davranmamızı istiyor sevgili kardeşler. Belki Rabbin önünde eğilelim, yüreklerimize bakalım. Rab ile olan ilişkimize bakalım. Bakma fırsatı olsun. Acaba bizim ilişkimiz ne durumda? Belki Rab ile olan ilişkimizde görebiliyoruz ki ya gurur diye bir şey yok. Ama insanlarla olan ilişkimize bakalım. Kilisedeki ilişkilerimize bakalım. Ve yine bir 20-30 saniye fırsat verelim Tanrı yüreklerimizde çalışsın. Sözü yararlı kılsın. Ve yine bugün yine iki Alman kardeşimiz var. Sami yine Almanca olarak da bitirir toplantıyı.
Amen.
Rab hepinizi bol bol bereketlesin sevgili kardeşler. Bir şeyi söylemek istiyorum. Bir sevincimi dile getirmek istiyorum. Bugün bir şey dikkatimi çekti benim. Bugün tam dolu dolu hava, özlem ve eylem, ilkay eylem burada vaazı dinlediler. Bu benim için, bak size bir şey söyleyeyim mi? Bunu heyecanla söyleyeyim. Bak ben yolda gelirken o kadar pilim bitti, kafa ağrısı, her şeyi unuttum. O kadar heyecanlı sizleri gördükçe içim parladı. Ne kadar güzel, çocuklar da fazla rahatsız etmediler. Ne kadar güzel bir şekilde burada kalabildiniz ya. Hamdolsun. Keşke her zaman böyle olsa. İyi, çok sevindim. Ya çok çok. Ya çok güzel ama harika oldu. Das war sehr schön, echt. Für mich war große Ermutigung.